billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün İbrahim suresini anlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her zaman olduğu gibi önce Yahya Hoca'yı bir dinleyelim. Ayetlerin mealini bize okuyacak ve böylece hangi ayetleri bağlantılarıyla birlikte okuyacağımızı anlamış olacağız. Evet, buyur.
Evet, geçen hafta ilk 4 ayeti okumuştuk. Bugün inşallah 5. ayetten başlayacağız ama bir bütünlük sağlanması için ben yine ilk ayetten itibaren bir okuyayım, bir hatırlayalım geçen hafta okuduğumuz ayetleri. İbrahim suresi 14. sure, Mekke döneminde inmiş ve 52. ayet. 1. ayetin ve devamı ayetleri meali şöyle. Elif, lam, ra. Bu, İnsanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirdiğimiz bir kitaptır. Daima üstün olan ve her şeyi mükemmel yapanın yoluna. Göklerde ne var ve yerde ne varsa kendisine ait olan Allah'ın yoluna. Çetin bir azaptan dolayı kafirlerin vay haline. Onlar dünya hayatını sevip ahirete tercih eden, insanları Allah'ın yolundan engelleyen ve o yolda bir eğrilik olmasını isteyen kimselerdir. Onlar derin bir sapkınlık içindedirler. Biz her elçiyi ancak kendi halkının diliyle gönderdik ki ayetleri onlara açık açık anlatsın. Bundan sonra Allah sapkınlığı tercih edeni sapkın sayar, doğru yolu tercih edeni de yoluna kabul eder. O daima üstün ve bütün kararları doğru olandır. Musa'yı ayetlerimizle göndermiş, halkını karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onları Allah'ın toplumlara ödül veya ceza verdiği günleri hakkında bilgilendir demiştik. Şüphesiz bunda her durumda sabreden yani duruşunu bozmayan ve daima şükreden yani görevlerini yerine getiren herkes için ayetler, göstergeler vardır. Bir gün Musa halkına şöyle demişti. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani sizi Firavun hanedanından kurtarmıştı? Onlar size kötü bir azap vermek istiyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı ise sağ bırakıyorlardı. Bunda Rabbinizin yıpratıcı büyük bir imtihanı vardı. Bir gün Rabbiniz şunu ilan etmişti. Eğer şükrederseniz, yani görevlerinizi yerine getirirseniz, size olan ikramımı kesinlikle artırırım. Ama eğer nankörlük ederseniz, azabım elbette çetin olur. Musa dedi ki, siz ve yeryüzündeki herkes, hepiniz nankörlük etseniz bile, bilin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, yaptığını da mükemmel yapar.
Böylece bir genel giriş yapmış olduk. Allahü Teala bu surenin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Elif lam ra, kitabun enzelnahu ileyk. İşte bu bir kitap ki onu sana indirdik. İşte bu Kur'an-ı Kerim. Niçin indirmiş? لِتُخْرِجَنْ نَاسْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye. Karanlıklar sayısız. Aydınlık bir tane. Yani hem önünüzü görebileceksiniz, hem yaptığınızı görebileceksiniz, hem içiniz aydınlanacak, hem kafanız aydınlanacak, her şey aydınlanacak. Karanlıklar çok ama aydınlık bir tane. Çünkü Allah'ın doğru yolu bir tanedir, ikincisi yoktur. بِاِذْنِ رَبِّهِمْ Rablerinin onayıyla. Ne demek Rablerinin onayıyla? Yani bu kitabı Allah indirdiğine göre, bütün insanları da Allah imtihan için yarattığına göre, Allahü Teala'nın onayı insanların bu yolda olması şeklindedir. Olmazlarsa tercih kendilerine aittir. Allah hiç kimseyi din konusunda zorlamaz. Din konusunda insanların tamamı son derece serbesttirler. İlâ sırâtil azîzil hamid. Çok üstün güce sahip ve yaptığı her şeyi mükemmel yapanın yoluna. İşte bu imtihan için yaratıldığından insanlar bu dünyada kendi arzularına göre davranabilirler. İnsanlar iki gruptur. Yani tüm insanlar, onlardan bir grubu Allah'ın belirlediği yoldan gider. Bir grubu da ya kendinin belirlediği ya da önem verdiği kişilerin belirlediği yoldan gider. Kendinin belirlediği, önem verdiği kişilerin belirlediği yollardan gidenler kendilerini doğru yolun ortasında kabul ederler. Hiç kimse Allah'ın varlığını ve birliğini inkar etmez yeryüzünde, böyle bir insan yoktur. Hiçbir ateist asla Allah'ın varlığını inkar etmez. Öyle söylediğine bakmayın, o gerçek dışı konuşur. Sıkıştığı zaman ya da böyle kendini böyle tutamadığı zaman hemen Allah'a sığınır. Allah'tan yardım ister. Allah'a inandığını ve güvendiğini söyler. Yani yeryüzünde Allah'a inanmayan hiç kimse yoktur. Bir. Kendisini dindar saymayan hiç kimse yoktur. İki. O zaman Allah'a inanıyorum demek bir şey ifade etmez. Allah'a inanmak, Allah'ın gösterdiği her şeye kesinlikle inanıp onu kabul etmek demek, kendi kafasına göre bir yol çizmemek demektir. O zaman ben dindarım demenin de bir anlamı yok. Ona sormak lazım. Sen hangi dinin dindarısın? Allah'ın dini de insanın doğal yapısı, tabiattaki doğal yapılarla birebir uyumlu olduğu için insanlar Allah'ın dinine uydukları zaman işleri rahat olur, huzur içerisinde olurlar, mutlu olurlar, önlerini görürler ve psikolojik sıkıntılara girmezler. Aksi takdirde hiçbir zaman sıkıntıdan kurtulamazlar. Şimdi burada bugün işte Yahya Hoca'nın okuduğu ve günümüzün dersinin ilk ayeti olan 5. ayette az önce okuduğum İbrahim Suresi'nin 1. ayet arasında bir ortak nokta var. Bu ortak nokta karanlıklardan aydınlığa çıkarma noktası. Şimdi burada da Allah-u Teala diyor ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. Musa'yı ayetlerimizle gönderdik. Ayetler dediğimiz zaman tabiattaki her şey Allah'ın ayetidir. Her insan Allah'ın ayetidir. Her insandaki her hücre, her şey Allah'ın ayetidir. Bir de Allah'ın indirdiği ayetler var. Bir de Allah-u Teala mucize için verdiği şeylere de ayettir. Şunu da söyleyelim. Mesela hiç kimsenin bir hücresini yapmaya bütün fabrikalar birleşse gücü yetmez. Çünkü Allah-u Teala herkesin hücresini kendisine özel yaratmıştır. Onun için parmak izini bir yerde bulsanız adamı tanıyabilirsiniz. Terini bir yerde bulsanız uzmanlar onu tanır. Çünkü hiç kimsenin teri, hiç kimsenin parmak izi, hiç kimsenin saçı bir başkasında yoktur. Dolayısıyla yani Allah-u Teala insanları bu şekilde yaratmış. Şimdi karanlıklar Allah'ın emrine aykırı davranışlar yapanların şey yaptığıdır. Yani hiçbir zaman umdukları mutluluğa, huzura kavuşamazlar eğer Allah'ın dediği yoldan gitmiyorlarsa. Yani bizim kendimizi doğru yolda kabul etmemiz bir şey ifade etmez. Önemli olan Allah kabul ediyor mu? Yani şeyde bir televizyon kanalında yıllarca önce sunuculuk yapan birisi reklam arasında bana dedi ki ya ben bu tür programları yapmayı çok seviyorum ama ben dinsiz birisiyim dedi. Ben öyle Allah'a falan inanmam. Dedim ki ben de senin Allah'a inanmadığına inanmam dedim. Böyle bir sarsıldı. Tabii inanıyorum dedi. Tabii inanıyorum dedi. Bir heyecanlandı böyle, bir şaşırdı. Sonra ikinci reklam arasında ona dedim ki bak sana bir şey söyleyeyim mi? sen çok dindar bir kişisin dedim. Çok dindar, bakın böyle, sen dindar bir kişisin de demedim. Sen çok dindar bir kişisin değil mi dedim. Evet dedi. Bakın bir öncesinde Allah'a inanıyorum evet demek için epeyce bir zorlandı. Çünkü biliyor da az önce dinsizim dedi ya, kendisiyle çelişmemek için. Ona hiç tereddütsüz evet dedi. Dedim bak şunu çok iyi bil. İblis de iki tane ayette ben Allah'tan korkarım diyor. Lafla olmaz bu iş. İblis insana kafir ol der. Kafir olacağı zaman bak beni katma bu işe. Ben bu işte yokum ha. Ben Allah'tan korkarım der. Mesele o değil. Hangi dinin dindarısın? Ona bakacaksın. Kendi kafandaki dinin mi? Allah'ın dininin mi? Şimdi burada da bu ayette de Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ. Şurası da kesin diyor. Musa'yı ayetlerimizle. Ayetler derken tabi mucize. Hepsi mucizedir. Musa Aleyhisselam'ın DNA'ını atıp da yılan olması bir mucizedir. Elini, o esmer olan elini koynuna sokup dışarı çıkarıp bembeyaz olması bir mucizedir. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an'a koyduğu bütün ayetler de birer mucizedir. Çünkü hiç kimse bunun benzerini yapamaz. İnsanda yarattığı her şey birer mucizedir. Tabiatta yarattığı her şey birer mucizedir. İnsanların onun aynısını yapmaya güçleri yetmez. İşte bu gönderiyor insanları, yani senin kavmini diyor, karanlıklardan aydınlığa çıkar diyor. Ve zekkirhum eyyamallah. Ha bir eyyaha bağırıp ben şey yapıyorum. Ve zekkirhum bi eyyamillah. Onlara Allah-u Teala'nın günlerini hatırlat. Ne demek? İnsanları cezalandırdığı ya da bazı insanları ödüllendirdiği günleri onlara hatırlat. Bakın Allah'ın dediği gibi davranırsanız şu şu şu şu kavimler gibi mutlu olur, huzur içerisinde olursunuz. Ama Allah'ın dediğine aykırı davranırsanız başınıza gelecekler var, işte şu şu kavimler gibi diye de örnekler de ver onlara demiş oluyor Allah-u Teala. Evet. İnne fî zâlike le âyâtin likulli sabbârin şekûr. Yani şundaki işte bunda ne dedi? Yani o insanların yaşadığı şu bu. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de çok ağır baskılar altında kaldı. Bütün ailesini bırakıp Ebu Bekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye kaçmak zorunda kaldı. Niye kaçmak diyoruz? Çünkü 3 gün boyunca Taif tarafında tam Medine'nin zıt istikametinde bir hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir mağarada kaldı. Ortalık sakinleşince Medine'ye gitti. Peki ne oldu kısa süre sonra onu Mekke'de yaşatmayanlar bu defa kendileri Mekke'de yaşayamaz hale geldiler. Her şey ellerinden kaçtı. Kayboldu. O zaman bu kaybeden kim? Kazanan kim? Bakıyorsunuz ki çok kısa süre içerisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok kısa süre içerisinde Medine'de 10 sene kaldı. 10 sene içerisinde Mekke'yi, Hayber'i ki Hayber İpek Yolu üzerinde son derece önemli bir merkez. Ondan sonra bugünkü Suriye'yi, yani Roma İmparatorluğu'nun elindeki birçok yeri ve o zamanın Perslerin elindeki birçok yeri aldı ve bugün Türkiye'nin 4 katından çok çok daha büyük olan bir alana hakimiyet kurdu. Öyle bir hakimiyet ki o hakimiyet hala devam ediyor o bölgelerde. İşte şimdi bunlara baktığınız zaman onlar hem dünyalarını mutlu ettiler hem ahiretlerini mutlu ettiler. Ama öyle bedava yok. Çok sabırlı olacaksınız. Öyle Bedir Savaşı kolay kazanılmadı, son derece zor. Uhud Savaşı, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman son derece zor. Hangisine bakarsak, hepsi zor. O zor, Allah'a güvenerek o zorluklara katlanacaksınız. Bir de o sırada görevlerinize de asla aksama yapmayacaksınız. Kendi kafanıza göre değil, Allah'ın emrine göre davranacaksınız. Şimdi bu iki ayetinde ayet arasında çok önemli bir fark var. Şimdi ben şimdi Yahya Hoca'ya şey yapayım, böyle daha karşılıklı konuşmayla olunca daha iyi oluyor. Mesela birinci ayette ne dedi Allah Resulullah'a? Lituhricen nas dedi, değil mi?
İnsanları
çıkarsın. İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın dedi. Peki bu beşinci ayette Musa Aleyhisselam'a ne dedi?
En ahriç kavmeke dedi. Kavmini çıkarasın.
Kendi kavmini, yani İsrailoğulları. Çünkü Musa Aleyhisselam da onların içerisinde bir fert. İsrailoğullarını çıkar dedi.
Evet.
Şimdi arada fark ne?
Yani biri bütün insanlığa demek ki.
Tabii. Diyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
daha dar kapsamlı.
İnsanlığa gönderilmiş olan bir nebidir. Tüm insanlığa gönderilmiştir. Ama Musa aleyhisselam sadece şeye.
İsrailoğluna.
Fakat Tevrat'ta son nebinin Mekke'den çıkacağına dair çok sayıda Tevrat ayeti vardır. Ve bunlar çok çok iyi biliyorlar ki son nebi Mekke'den çıkacak. Bir de Allah-u Teala'nın bunlara bir sözü vardır. O nebiye inanırsanız siz de dünyaya hakim olursunuz. Şimdi tüm insanlığa ulaşacak olan bir din bu. Henüz ulaşmış değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar çok büyük bir kesime ulaşmıştı. Şu anda yine büyük bir alanda İslam şey yaygın ama Kur'an'daki İslam değil. Böyle insanların hayallerindeki tahrif edilmiş böyle acayip bir şekilde. Allah-u Teala Bakara suresinin baş tarafında İsrailoğullarına diyor ki 41. ayetti galiba. Ya beni İsrail kuru nimeti elleti en'amtu aleykum. Ey İsrailoğulları size verdiğim nimet hatırlayın. 40. ayete. Bakara 40. Evet. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Bugün açın şeyi, Yahudilerin inanç esaslarını açın, okuyun, görürsünüz. Oradaki inanç esaslarından bir tanesi gelecek Nebi'ye inanmaktır. Yani Muhammed Aleyhisselam'a inanmaktır. Ama bunlar bunu çok iyi bildikleri halde inanmadılar. Şimdi öyle yapın ki ben de size olan sözümü yerine getireyim. Yani o dünya hakimiyetine kavuşasınız. O da mümkün değil. Çünkü bugün uğraşıyorlar, işte Armagedon diyorlar, değil mi? Böyle bir şey söylüyor. Hadi boşu boşuna uğraşıyorlar. Tamam, muhakimiyet Allah söz verdi ama Müslüman olmanız şartıyla. Çünkü insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkaracak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun tebliğ ettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Ama tabii hiçbir şey kolay değil. Son derece sabırlı ve görevlerimizi de tam olarak yerine getirmemiz lazım. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle ilişkisini devam ettiriyor Allah-u Teala burada. 6. ayette şöyle diyor. İzgâle Musa li kavmihi. Bir gün Musa kavmine şöyle dedi. İzkuru ni'metallâhi aleykum. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Bakın İbrahim Aleyhisselam sizin büyük babanız. İshak Aleyhisselam var, Yakup Aleyhisselam var, Yusuf Aleyhisselam var, işte Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen bir sürü nebi var, geldi size. Şimdi şu anda da işte Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam gelmiş. Bütün nimetleri hatırlıyor, bak elinize neler geçti, nasıl dünyalıklar kazandınız falan, bütün hepsini anlatıyor. Diyor ki, o nimetlerden bir tanesi de اِذْ اَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ. Hani Firavun'un hanedanının elinden sizi kurtardı. Tabi Musa Aleyhisselam vasıtasıyla Allah-u Teala'nın emriyle Musa Aleyhisselam onları aldı. Kızıldeniz'de Cenab-ı Hak onlar için denizin içerisinde kupkuru bir yol açtı. Karşıya geçtiler. Arkasından ordusuyla birlikte gelen Firavun bunların göz önünde boğuldu. Kendilerine o kadar büyük kötülükleri yapmış olan kişinin ordusuyla birlikte boğulduğunu gözleriyle gördüler. Firavun ne yapıyordu? Yesumunekum su'el azab. Kötü bir azabı size vermeye çalışıyordu. Yani size çok kötü bir azap tattırmak istiyordu. Ve yudebbihune ebnâekum. Oğullarınızı doğuruyor, öldürüyor. Ve estahyune nisâekum. Kadınlarınıza sağ bırakıyorduk. Tabii kadınlarını sağ bırakmanın iyi niyetle izah edilir bir tarafı yok. Kendi kafalarına göre yanlış hedefler peşinde koşuyorlardı. Peki bütün bunlar neydi? Çünkü bunlar o kadar Nebi'nin tebliğine muhatap olmuşlar. Yusuf Aleyhisselam işte kitabıyla gelmiş, bunları uyarmış. Diğer Nebiler gelmişler, uyarmışlar. Bunlar gerçekleri biliyor ama uymuyorlar. Bugün de mesela İslam aleminde ben Müslümanım diyen dünya kadar insan var. Milyarı buluyor. Ama Allah'ın şu ayetine uyun, bu ayetine uyun dediği zaman yok diyor. Ben mezhebime uyarım, ben işte tarikatıma uyarım, ben cemaatime uyarım, ben cemaat liderine uyarım. Kaçıyorlar yani. Tıpkı İsrailoğulların yaptığı gibi. Kaçıyorlar. Kendi kafalarına göre bir din uydurup orada o dinin ya da uydurulmuş dini terk etmiyorlar. İndirilmiş din umurlarında bile değil. Ayet okuyorsun, sana mı uyacağım diyor. Ya bana uyu diyen mi var kardeşim? Allah'ın ayetine uyu deniyor. Yok, sana mı uyacağım? Şimdi ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. Bakın bu bile bir imtihan diyor. Yani şu anda bu dünyada başımıza ne gelirse gelsin onu bir imtihan kabul etmemiz lazım. Oğullarının kesilmesi, kızlarının serbest bırakılması bile İsrailoğulları için büyük bir imtihan. Öyleyse mesela şu anda bir sürü depremler var. Onlar da bizim için büyük bir imtihandır. Hepimiz için. Bunlardan ders almamız lazım. Ders almadığımız zaman öyle şey topu sağa sola attığımız zaman bunun bize bir faydası olmaz. Halbuki ders alırsak bundan sonrası için çok iyi bir şekilde kendimizi hazırlarız. Asıl olan da Allah'ın huzurunda karşılaşacağımız şeylerdir. Bunda diyor sizin için büyük bir imtihan vardır diyor. Peki bak onları da gördünüz. Firavundan da kurtuldunuz. Bakın Allah size ne kadar yardım ediyor. Ama peki ne yaptılar ondan sonra İsrailoğulları? Şimdi burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ve istedene rabbukum. Hani Rabbiniz şunu ilan etmiştir diyor. Le in şekartum. Yani şurası çok kesin. Eğer şükrederseniz, yani görevlerinizi yerine getirirseniz. Siz size düşen görevi yapın. Bakın ki Allah kendine düşeni yapıyor mu yapmıyor mu? Orada göreceksiniz. Kendi kafanıza göre karar vermeyin. Bu konuda Allah böyle diyor mu? Baş üstüne deyin. Allah ne emrediyorsa baş üstüne. İşte İslam budur. Tartışmasız Allah'a teslim olmak. Allah böyle diyorsa tamam bitti. Her şey bitmiştir diyor. Tamam. Diyor mu demiyor mu? Onu araştırırız. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de bu var mı? Tamam. İşte eğer şükrederseniz, yani size verilen görevi yerine getirirseniz, şimdi şükür kelimesinin Türkçedeki teşekkürle sıkı bir bağı vardır. Aynı kökten türemiş bir kelimedir. Teşekkür Türkçe değil, yani Arapça bir kelimedir. Nedir? Birisine teşekkür edeceksin. Teşekkür lafı olur mu? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ya tamam da senin bir görevin yok mu? Hep böyle şey yaparım, bizim köye İstanbul'dan birisi, bir hanım gelmiş. Yani bizim köylüymüş de İstanbul'da oturuyormuş, yani Erzurum'da, Tortum'da. Şimdi gelmiş İstanbul'dan, işte ailenin yanında misafir. O hanım bir şey yapıyor, ne yapıyorsa teşekkür ederim diyor. Hiçbir şeye el sürmüyor. Halbuki biz de herkes ben ne yapabilirim diye onu sorar. Herkes birbirine yardımcı olur falan. Şimdi teşekkür ederim kelimesi yok şeyde o zaman bizim köyün şeyinde, lügatında. Şimdi teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bunu artık kadın kendisine hakaret olarak algılamaya başlamış. Demiş ki, artık canıma dank etti demiş. Eğer kolaysa ben de sana teşekkür ederim demiş. Lafla teşekkür olmaz. Tamam, Allah'a şükretmek ne demek? Allah ne diyor? Yapmaktır. Allah'a teşekkür. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür tamam. De sen görevini yapacaksın. Sana düşen ne? Onu yap. Bak le'in şekertum. Bak şurası çok kesin diyor. Eğer siz görevinizi yaparsanız le'ezidennekum. Kesinlikle size olan ikramlarımı artırırım. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bir iyilik yaparsa ona onun 10 katı. Bunu yapmayan bilmez. Yapmayan hiç bilmez ama yapanlar çok iyi bilirler. Bir keresinde şey gelmişti bizim Erzurum'dan. Bir adam gelmişti. Son derece beyefendiyi çok iyi tanıyorum. Yani bir yere uğramış Adana'da. Çok zor durumda olan bir aileyle, tanıdığı bir aileyle, ya o aileye yardımcı olmamız lazım ama benim gücüm yetmiyor, ne yapabiliriz dedi. Ben de şu Mahmutpaşa'da bir, ya o zaman işte kumaş falan alacak, bugünkü gibi konfeksiyon gelişmiş değil. Ben de telefon açtım adama, ha gelsin dedi. Şimdi gidip geldikten sonra bana anlattığı, karşılaştığı şey. Ya diyor gittim oraya, adam hoş geldin dedi. Tamam. Hadi önce bir yemek yiyelim. Allah Allah. Ya bu adam galiba yanlış anladı. Ben bal almaya geldiğimi mi zannediyor? Bir şey yanlışlık var ama. Neyse beraber bir yemek yedik. Ondan sonra geldik. Sen işte hangi kumaşlardan beğeniyorsan oradan seç kessinler. Allah Allah. Ya bu adam niye böyle yapıyor ya? Benim satın alacağımı düşünüyor galiba. Adam böyle şok olmuş. Sonra diyor, işte söylediğim işte şu kadar metre, bu kadar metre kendiler. Onunla demiş ki, nereye gidecek? İşte Adana'nın bir ilçesiydi, neyse şu anda unuttum adını. Oğlum demiş, o zaman tabii Topkapı'da otobüsler kalkıyor. Hadi oğlum demiş, şu arabayla götür bunları Topkapı'ya. Oradaki otobüse de nakliye parasını da ver demiş. Şimdi adam geldi çok. İkisi de rahmetli oldu. Allah ikisine de rahmet eylesin. Şokları yaşıyor. Ya bu ne biçim bir insan dedi ya. Ben böyle bir şey hiç görmedim hayatta. Sonra gittim ona teşekkür için. Dedi ki ya bak dedi. Ben dedi zekatımın belki 5 katını vermişim dedi. Ödeyecek zekat yok. Ama dedi bunun bereketini şu komşularım bilse ya dedi. Bunun bana sağladığı şeyi, rahatlığı şu komşularım bilse ya. Elimden kaparlar, vermezler. Allah rızası için yaptın mı karşılığını fazlasıyla buluyorsun. Bunu bir yapmayan bilmez yani. Bu tabii o zekat yiyici. Her konuda öyledir. Allah'a karşı görevini yap, gerisine karışma. Evet. وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ Hele bir nankörlük edin. اِنَّ عَذَابِي لَشَد۪يدٍ Şurası kesin ki benim azabım çetindir. Nedir o? Azabı 10 kat falan değil. Allah-u Teala مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّيَّةِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَوْا عَشُرْ اَمْثَالِيَا diyor. En'am 159 muydu? 160. Yani kim bir iyilikle gelirse 10 katı ve men cae bis seyyiat fe la yuzelledine amilus seyyiat illa misraha fe la yuzza illa misraha ve hum la yuzlamun. Sadece yaptığının dengesi ile cezalandırılır. Yani birisi bir cam kırdıysa o önce o camı takar sonra da o camın parasını verir. Prensip budur yani. Peki tamam da adam cam kırarak bir şeyler elde etmek ya da bir yerden bir mal çaldığı zaman ondan yararlanmaya çalışıyor. Hem onu verecek hem de bir katını verecek. Adama çok ağır gelir. İşte ne diyor Allah burada? İşte çetin azap bu. yaptığının dengiyle karşılanıyor. Evet. Ve kâle Musa in tekfuru, eğer kafirlik ederseniz, kafirlik ne demek? Yani nankör, yani görmemek demektir. Yani şimdi mesela birisine iyilik edersiniz, yaptığının karşılığını yapar, o da ki bana da bir düşen bir görev varsa ben de yapayım der falan. Tamam. Ama çoğu zaman iyilik ettiğiniz insanlardan kötülük bulursunuz. Peki o size karşı kötülük ederse size bir zarar vermiş olur mu? Zararı kendisinedir. Yani her şey yapmaz yani. Ne derler? İyiliğe iyilik, her kişinin kârı, kötülüğe iyilik, her kişinin kârı. Tamam, adam sana kötülük edebilir ama sen gene iyi davranmaya devam et. Boş ver. Sen Allah rızası için yapacaksın. Karşı tarafın rızası için değil. İnsanları razı etmeye çalışırsan, insanlar Allah'a karşı nankörlük yapan sana karşı hiç teşekkür eder mi? Kimseden bir şey bekleme. Yaptığın hayırı sadece Allah rızası için yap. Gerisini önemseme. Ondan sonra diyor ki, eğer siz ve yeryüzündekilerin hepsi Allah'a karşı nankörlük etse, Allah o kadar nimetler veriyor, imkanları hiç umursamıyor, Allah'ın koyduğu sisteme değil, kendi kafalarına göre bir sisteme uyarsa, uysun, olur. Allah bu dünyayı imtihan için yaratmış. Ona da hazır. Ama şunu bilsin ki, fe inne Allah le ganiyyun hamid. Allah kesinlikle zengindir. Yaptığı her şeyi mükemmel yapar. Yani bu insanlara bu kadar yanlış davranma fırsatı veriyorsa onun da ciddi bir sebebi vardır. Mesela bugün yeryüzü tamamen şey oldu, bozuldu, fesat her tarafa yayıldı. Her taraf kirli. Bir adam işte bir şişe ile bir şey içiyor, bir sıvı bir şey, şişeyi atıyor. Ya bir bak, vallahi ben mesela dışarı çıkıyorum. Allah'a şükür maddi bir sıkıntımdan değil ama mesela bu tür içecekleri alamıyorum. Çünkü o şey atılacak. Yani bir şişe su içeceksin, şişesini atacaksın. Ya da bir şişe işte gazoz içeceksin ya da işte diğer şeylerden şişesine, bu acayip bir israf var yani. Acayip bir çevre kirliliği var. Acayip bir tamam, Allah bu hayatı böyle yaratmış. Önemli değil, işte Musa Aleyhisselam diyor yani siz ve biz herkes. Çünkü İsrailoğulları, bakın Allah o kadar sıkıntıdan kurtardı. Şeyden Firavun ve ordusunun, hanedanının boğulduğunu gözleriyle gördüler. Gittiler bir yerde bir toplumun puta taptığını gördüler. Ne dediler?
Onlarınki gibi bize de bir ilah yap dedi.
Bize de öyle bir tanrı yani. Yap, biz de tapalım. Tövbe estağfurullah. Hakikaten onu şey okuduğum zaman böyle yap. Ölür müsün, öldürür müsün? Şunlara bak ya. İlk fırsatta puta tapmak istiyorlar. Ne oldu? Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrıldı. Ne yaptılar?
Samiri
diye onların en değer verdikleri din adamı tuttu. Firavun'un putunu yaptı. Apis öküzünü yaptı. İşte bu Musa'nın da ilahıdır dedi. Hadi buyur. 40 günlüğüne ayrıldı. Allah-u Teala Filistin'deki çok güzel bir yere girin, size vaat edilen topraklar dedi. Allah sanki gidin orada savaşın demiş gibi, savaşın demiyor, girin diyoruz, şey yapın. Sen ve İzheb ente ve Rabbük, ya Musa sen Rabbinle beraber git, siz ikiniz savaşın. Allah Allah, ya bu ne biçim bir şeydir. Peki bunu deyince ne oldu? 50 sene,
40 sene daha.
40 sene şeyde,
çölde
öyle büyük bir sıkıntıyla yaşadılar. Evet. Peki o, sen dinleyelim.
Evet, bu İbrahim suresinin 7. ayetiyle ilgili birkaç ayet okuyalım, benzer ayet. İbrahim suresinin 7. ayeti şöyle. Bir tekrar etmiş olayım. Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Ve iz te'ezzene rabbukum. Rabbiniz şöyle ilan etmiştir. Le in şekertum. Eğer siz şükrederseniz. Le ezidennekum. Kesinlikle size olan nimetlerimi arttırırım. Şimdiye kadar verdiklerimin daha fazlasını veririm diyor Allah. Ve le in kefertum. Ama eğer nankörlük ederseniz. O zaman da bilin ki inne azabi ile şedid. Benim azabım elbette kesinlikle çetin olur. Şimdi şükür, işte şükrederseniz ne demek şükür? Şükür bir nimetin kadrini, kıymetini bir lafla ifade etmek, bir de eylemle göstermek. Yani sadece şükür ya Rabbi demekle insan bu görevini yerine getiremez. Bu işin birinci basamağı. Evet, lafzen şükrederiz biz Allah'a ama bir de fiilen davranışlarımızla da Allah'ın bizden istediğini yerine getirmek durumundayız. Kul olmamız hasebiyle görevimizi Allah'ın bizden istediklerini yerine getirmekle ancak ifa etmiş oluruz. Allah da diyor ki şükredin ben size fazlasını vereyim. Şimdi bugünden baktığımız zaman hepimiz Allah'ın bize olan ikramının azlığından şükrediyoruz değil mi? Ya diyoruz ki biz Müslümanlar olarak, İslam dünyası olarak niye zor durumdayız, niye kötü durumdayız? Yani sanki Allah'ın rahmeti hep öbür tarafa. Gayrimüslim ülkeler, onlar refah içerisinde, onlar mutlu, onlar zengin, onlar şöyle, onlar böyle. Müslüman dünyası ah vah ediyor, sürekli zulümler, şunlar bunlar falan. Ayet diyor ki Allah fazlasını veririm. Vermediğine göre o zaman şükürde problem var demek. Yani Allah bir şart sundu. Siz şükrederseniz, görevlerinizi yerine getirirseniz veririm dedi. Vermediğine göre o zaman denklemin diğer tarafı bozuk demek ki. Şükreden kulu yok. Görevini yerine getiren Müslüman yok ortada demek ki. Peki bununla ilgili somut örnek veriyor mu Allah bize Kur'an-ı Kerim'de? Çünkü Allah her neyi anlatırsa onu bir örnekle müşahhas hale getiriyor. Somutlaştırıyor, anlamamızı sağlıyor. Nahl suresi, Kur'an-ı Kerim'in 16. suresinin 112. ayeti var. Allah'ın bu şükür ve nankörlükle alakalı somut bir örneği. Diyor ki, وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً Allah size şöyle bir kenti örnek veriyor. Bakın direkt bir örnek veriyor. Düşünün, gözünüzde canlandırın. كَانَتْ آمِنَةً Son derece güvenlik içerisinde yaşayan bir şehir. Güvenlik açısından hiç sorunları yok. Süper. مُطْمَئِنَّةً Bir de birçok yönden de huzur bulmuş, tatmine kavuşmuş. Yani malları, mülkleri, refah seviyeleri, güvenlikleri falan her şey tabiri caizse on numara. Her şey istedikleri gibi gidiyor. Öyle ki يَتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ Çevrelerindeki dört bir taraftan, yani dünyanın dört bir tarafından da rızık onların şeyleri akıyor. Ne istiyorlarsa, neye ihtiyaç duyuyorlarsa, gıda maddesi olarak, yiyecek olarak, şu olarak, bu olarak, yani dünyevi, yaşam zevki verecek olan her şey de yağıyor oraya. Dört bir taraftan geliyor. Öyle bir yer düşünün diyorlar. Süper. Ama fekeferat bi en'umillah. Bu şehir ve bu şehir halkı Allah'ın bu nimetlerine karşı nankörlük ettiler diyor. Yani ne yaptılar? Nankörlük ettiler. Ne yaptılar? Yani Allah'ın kendilerinden istediği görevleri yerine getirmediler. Bakın sorsan lafla belki diyorlardı ki evet ya biz Allah'ın sayesinde böyle refah, mutluluk içerisindeyiz. Lafla belki söylüyorlardı ama fiilen yapıyor musun Allah'ın istediklerini? Yok. Yasaklarından kaçınıyor musun? Yok. Bakın nankörlük böyle oluyor işte. Sonra ne oldu? Bakın Allah bunlara bir fırsat tanıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Olmuyor. Nankörlükleri gitmiyor. O zaman Allah ne demişti? Eğer nankörlük yaparsanız bilin ki azabım çetin, şiddetli. Hemen bu ayette diyor ki فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعُ Onlar nankörlük yapınca Allah önce onlara açlık sıkıntısını tattırdı diyor. Bakın muslukları Allah kesmeye başlıyor. Yiyecek sıkıntısı çekmeye başlıyorlar. Başka? وَالْخَوْفِ Ve korku. Çok güven içerisinde bir şehirdi burası. Güvenlik de gidiyor demek ki. Yani artık yaşanmaz bir hale geliyor orası. Hem ekonomik, iktisadi açıdan sıkıntı, hem güvenlik açısından sıkıntı. Suç oranı artıyor, adam öldürmeler artıyor, hırsızlık artıyor, gasp artıyor, şu artıyor, bu artıyor. Yani Sürekli tedirginsiniz. Bırak dışarı çıkmayı, evinde bile rahat oturamıyorsun. Dışarı çıksan evini düşünüyorsun. Evde dursan dışarıda başına ne geleceğini bilmiyorsun. Hep bir tedirginlik hali. Ama niye Allah diyor bu? Niye böyle oldu? Bakın bimâ kânû yasnaûn. Yaptıkları yüzünden böyle oldu diyor. Yani Allah onlara nimet verdi. Yerine getirmediler bu nimetin şükrünü ifa etmediler. Allah da bunun cezası olarak tadı. Yani kendileri ettiler, kendileri buldular diyor Allah. Bu bir örnek. Bir örneği daha var Cenab-ı Hakk'ın. O da Sebe suresinde. 34. surenin 15, 16, 17. ayetlerinde. Bu sefer Allah, bu Sebe bir mekanın adı. Buraların çok güzel bir yaşayışı var. Allah diyor ki, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِنْ ف۪ي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ. Bu Sebelilerin oturdukları yerde, o şehirde sizin için bir ayet vardır diyor. Yani bir gösterge de orada var. Bir örnek de orada var. Nasılmış orası? Cennetani an yeminin ve şimal. Öyle bir yerde oturuyorlar ki şehrin sağ solu her taraf yeşillik, bahçeler. Cennet gibi yani. 10 numara bir yer. Hepimizin gıptayla belki isteyeceği bir yer. Ve ondan Allah Teala diyor ki külü min rizki rabbiküm. O kadar bol ki her şey. Allah diyor ki yiyin. Allah size gönderdi, rızık olarak verdiği şeylerden yiyin. Ama veşkürû lehu, bakın ve Allah'a şükredin. Yani görevlerinizi yerine getirin. Kul olduğunuzu da unutmayın. Yani benim istediklerimi de yapın. Öyle bir yer ki beldetün tayyibe, tertemiz bir şehir. Artı ve rabbun gafur, ve kusurları da daima örten de bir Rabbiniz var. Yani bundan dolayı şükredin diyor. Ne kadar güzel. Bütün günahlarınızı tövbe ettiğiniz takdirde affedecek bir Rabbiniz, sahibiniz var. Artı mükemmel de bir şehriniz var. Tertemiz. Süper. Ama fe'a'radu. Onlar Allah'ın emirlerinden, yasaklarından yüz çevirdiler. Yani dediler ki, ya dünyaya bir defa geliyoruz ya. Yani ne olacak ki, şu yasakları çiğnesek ne olacak? Allah'ın şu emirlerini tutsak ne olacak yani? Bir kere geldik dünyaya ya, vur dibine. Yap işte yasakları, işte şunu, işte bunu. Allah Teala fe'erselnâ aleyhim seylel arim. Bir sel gönderiyor Allah. Bakın bir afet. Kimi zaman böyle oluyor. Kimi zaman sel oluyor. Kimi zaman bir başka bir şey oluyor falan. Seylel arim. Hemen arim selini onların üzerine gönderdik. Ve beddelnâhum bi cenneteyhim. O şehrin sağında ve solunda olan bahçeleri var ya. Ne oldu? Zevâtey ukulin hamdın ve ethrin ve şeyin min sidrin kalil. Hani oradaki bütün böyle bağlar, bahçeler falan hepsi yıkıldı. Onların yerini buruk yemişli ağaçlar. Yani gidiyorsun, sana bir faydası yok. Acı. Senin asla meyve olarak tüketemeyeceğin şeyler, ılgın ağaçları, biraz da sedir ağacı olan bahçelere çevirdik diyor oraya Allah. Ya sadece bir yeşillik. Faydası sana yok. Zalike cezeynâhum. Bak yine aynı şey. Biz onları bunlara ceza olarak yaptık. Ama nasıl? Niçin? Bimâ keferû. Bunların nankörlükleri yüzünden böyle yaptık. Yani durduk yere de Allah yapmıyor ki bu tip şeyleri. Nankörlük ettiler, cezalandırdık. Peki ayetin sonu çok güzel bitiyor. Allah Teala diyor ki ve hel nücazi illel kefur. Biz hiç nankörlerden başkasını cezalandırır mıyız ki? Yani ceza nankörlük üstüne gelir. Ama imtihan nankörlük olmasan da başına gelir. Yani Allah seni bir hastalıkla imtihan eder. Bu senin suçun, kabahatin olmayabilir. Ama ceza olarak da gelse, imtihan olarak da gelse, sonucu imtihan olduğu için bu senin hayrına olabilir. Yani bakın, yani bir suçun varsa, hatan varsa düzeltme fırsatı yakalarsın. Allah'ın uyarısı işe yarar. Kendini düzeltirsin, kurtarırsın. Hiçbir şey, senin bir suçun yok. Allah Teala bir anda amansız bir hastalıkla imtihan etti. Tamam, o da senin bir imtihanındır. Sabredersin, Allah bu sabrına göre sana ecir verir. Nerede? Bu dünyada. Olmadı, öbür tarafta. Biz ahirete de inanıyoruz. Yani her şeyin karşılığı burada olsa cennet de burada olurdu. Ama neticede ikisi de bize imtihan. Bak Allah Teala ne demişti 6. ayette Musa Aleyhisselam'ın ağzından? Firavun'un zulmünden dedi sizi kurtardık. Firavun gelmiş, ne yapabilir daha kötü diye onun yollarını arıyor. En kötü neyse O sıkıntıyı size vermek istiyor. Erkek çocuklarınızı kesiyor. Kız çocuklarını kadınlara sağ bırakıyor ki onları çünkü alacak, işte hizmetçi yapacak, cariye yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Başka planları var. Ama neticede bakın, bütün bu zulümlerde ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. Rabbinizin bir imtihanı da vardı burada. Ya bu imtihanda siz ne yapıyorsunuz? Önemli olan o. Zalim yaptığı zulümle imtihan oluyor. Sen de o gördüğün zulümle imtihan olursun. Yanlışın varsa düzeltirsin. Yoksa sabreder, ondan kurtulmanın yollarını ararsın. Ama toparlayacak olursak neticede şükür ve karşısında nankörlük. Sözle olmuyor bu. Tamamen fiille. Şükür, Allah'tan gelen nimetlerin kadrini kıymetini bilmek ve bundan dolayı Allah'a karşı olan görevlerimizi yerine getirmek. Nankörlük, nankörlükte hem Allah'tan geldiğini bilmemek veya bilsen bile bundan dolayı Allah'a karşı görevlerini yerine getirmemekle olur. Şükredersen Allah o ana kadar verdiğinin fazlasını verir. Nankörlük yaparsan da Allah mutlaka bunun karşılığını sıkıntı olarak, azap olarak tattırır. Ama neticede her durum insan için bir imtihandır. İmtihanın sonucu senin elinde. Kazanırsan Allah Teala mükafatını burada da orada da verir. Kaybedersen burada da ceza, sıkıntı çekersin öbür tarafta da. Neticede bunları söyleyebilirim. Evet.
İyi, peki şimdi sen bunu şey yaptın, ben gene bir hatıramı kısaca anlatayım. Şimdi 1981'de ilk hacca gitmişim. Medine'deyiz. Bir bayağı konfeksiyon alanında oldukça iyi durumda olan birisi. Mescid-i Nebevi'ye gidiyoruz. O dedi ki, hocam dedi, her taraftan para yağıyor. Tuttuğum altın oluyor. Öyle bir şey. İyi, Allah'a şükret dedim o zaman. Allah'ın sana verdiği görevleri yap, gereğini yap, bir sürü şeyler neyse. Sonra bizimle irtibatı hiç kesmedi. Müftülüğe gidip geliyor falan. Müftülükte mesela birisinin, çünkü müftülüğe çok sayıda da ihtiyaç sahipleri başvuruyor tabii İstanbul Müftülüğü'ne. Ben ona bir şey, birisini şey yapıyorum işte, şuna gömlek lazım, şuna şu lazım. Bakıyorum gönderiyor o defoluları, satılmayanları ya da geçen seneden kalmış şeyleri. Neyse, şimdi geliyor yine mesela, bir geldiğinde bir ihtiyaçlı öğrenci geldi. Hadi şuna dedim, şey yap hocam işte, şu kadar milyon dolarlık ihracat yaptım falan basıyor. O sıra gene şuna bir 100 lira ver. Vallahi yok. Allah Allah. Lan şimdi sen milyon dolarlardan mı bahsediyorsun? Şu kadar milyon dolarlık ihracatım şu mu? Neyse, yani cebimden bir kuruş çıktığını hatırlamıyorum yani. Ondan sonra bir günde geldi, gene epey milyon dolar şeyimiz var, fetva istiyor benden. Ya hocam işte bir 25 bin dolara ihtiyacım var. Çünkü şu kadar milyon dolar şeyde gelecek ama şu anda bir ihtiyacım var. Yoksa para sıkıntısı falan yok. Bu ne yapmalıyız? Neyse ben de ona yolu gösterdim. O zaman ekonomi danışmanlığı da yapıyoruz. Sonra ne oldu, şey hallettin mi? Yok yok dedi. Bir banka geldi, kredi ver. Ne dedim? Ne oldu, ne demek kredi dedim ya. O zaman sen bittin. Bittin. Ya ne ki ya, bu küçücük bir para, ben zaten milyon dolarlar var. Bu ne ki, 25 bin dolar. Sonra bir gün buraya geldi, müftülük, bu vakfa geldi. Odaya, benim odama geldi. Hocam, İntihar etmek istiyorum. Bana bir fetva. Hayırdır dedim. Ne oldu? Şimdiye kadar lüks arabadan başkasına binmeyen bir adam şu anda İstanbul Belediyesi'nin otobüslerine biniyorum. Başkasına binemiyorum. İşte fabrikam şöyle oldu, şu böyle oldu, bu böyle oldu. Niye peki intihar etmek istiyorsun? İntihar edersem ben şey, sigortalıyım. İşte şu kadar bin dolar sigortanın ödemesi lazım. Bununla da borcumuzu ödeyeceğiz. Hadi sen borcun bu kadar mı? Tamam. Senin dedim falanca yerde büyük bir köşkün var. Orayı satsana dedim. İşte şu kadar milyon dolarlık köşk bana şu kadar veriyorlar dedi. Tamam dedim. Şu kadardan daha da azına sat dedim. Neyse gitti satmış, borçlarını ödemiş. Sonra bir başka birkaç tane ben böyle lüks daireler almış kendisi için. Şu anda hala o sıkıntılar içerisinde. Hala böyle. Arada sırada arar, şey yapar. Peki kardeşim, ne oluyor? Bak işte az önce Yahya Hoca'nın anlattığı gibi. Ya sen Allah'a karşı görevini yap, karışma gerisine. Sen bu dünya zengin olmak için gelmedin. Mutluluk zenginlik değil. Zengin olmak, mutlu olmak değil. Allah'a şükür ben yani bulunduğum şey gereği en zenginlerle çok yakın tanışıklığım olmuştur. Millet zanneder ki zenginlik mutluluk. Zenginlik sıkıntının doruk yaptığı bir alandır. Siz mutlu olmak istiyorsanız, zenginseniz de, fakirseniz de hiç önemli değil. İşte İsrail oğullarının kesilmesi, kızlarının yapılmaması, bak kesilerek öldürüyor. Allah buna bile imtihan diyor. O zaman siz hangi şart altında olursa olsun bana düşen ne ona yaptığın zaman içiniz son derece rahat olur. Önemli olan o, için rahatlığı ve huzuru hiçbir şeye denk değildir. Biz bunu yapalım. Allah'ın izniyle hem dünyamız mutlu olur hem ahiretimiz mutlu olur. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın.